Karanlık çöktükten sonra Plainfields'te.
Montague Rhodes James.
Seslendiren Akın Altan.
Saat geçti ve hava güzeldi. Hemen tepemden gelen gürültülü, gergin bir baykuş sesi beni yerimden sıçrattığı sırada Shipsbridge yakınlarında durmuş, ortamda hakim olan ve salt su bendinden gelen seslerin böldüğü sakinliği düşünmekteydim. Bir şeyin sizi irkiltmesi her zaman için sinir bozucudur. Ama benim baykuşlara karşı bir teveccühüm var. Bu baykuş besbelli yakınlarda bir yerdeydi. Onu görebilmek için sağa sola bakındım. Oracıkta, yerden 3,5 metre kadar yüksekteki bir dala tüm semizliğiyle tünemişti. Elimdeki bastonu ona doğrultup, ''O ses sizden mi geldi?'' diye sordum.
''Bırak şunu elinden,'' dedi baykuş. ''Onun bir sopadan ibaret olmadığını biliyorum ama hoşuma gitmiyor. Herhalde ses benden geldi. Yok bir de kimden gelecekti?''
Bu cümlelere nasıl şaştığım malumunuz. Bastonumu indirdim.
Dedi baykuş. ''Ne olmuş yani? Bir yaz akşamında kalkıp buraya geliyorsan, başka ne bekliyorsun ki?''
''Affedersin,'' dedim. ''Nasıl da aklımdan çıkmış. Sizinle bu akşam karşılaştığım için kendimi ne kadar şanslı saydığımı söylememde bir sakınca var mı? Birazcık konuşacak vaktiniz vardır umarım.''
''Yani,'' dedi baykuş nezaketsiz bir tavırla. ''Bu akşamın özel bir önemi var mıdır bilmem. Aslında akşam yemeğimi de yedim. Eğer çok uzatmayacaksan.''
''Ah!'' Birdenbire bir çığlık koyuverdi. Öfkeyle kanatlarını çırptı, öne doğru eğildi ve tüneyine sıkıca tutunup çığlık atmaya devam etti. Arkasındaki bir şeyin onu sertçe çektiği açıktı. Vücudundaki gerilme ansızın kesildi. Baykuş, yuvarlanmanın kıyısından döndü ve hızla dönüp tüylerini kabartarak benim görmediğim bir şeye şiddetli darbeler indirmeye başladı.
''Ah, affedersin,''
dedim zayıf, berrak bir ses, endişeli bir edayla. Yerinden kopmuş olduğuna emindim halbuki. Umarım canını yakmamışımdır.
''Canımı yakmamak ha?''
dedi baykuş keskin bir dille.
''Elbette canımı yaktın. Bunun da gayet farkındasın. Seni gidi küçük kafir. O tüyün kopuk olduğu falan yoktu. Asıl kopuk olan, ben oraya bir gelirsem, ne vardı da dengemi kaybettirdin bana bilmem ki. İnsana 2 dakika rahat vermiyorsunuz. Hemen gelip sinsice sokuluyorsunuz. Neyse işte, yaptın yapacağını. Ben şimdi doğrudan ana merkeze gideceğim ve
o noktada boşluğa konuşmakta olduğunu fark eder.
Şimdi nereye kayboldun? Bu çok fena. Hem de ne fena.
Olur şey değil, dedim. Korkarım bundan önce de canınızı bu şekilde sıktılar. Tam olarak ne olduğunu sorabilir miyim acaba?
Sorabilirsin,
dedi baykuş. Konuşurken hala etrafı kolaçan ediyordu.
Ama anlatmaya kalksam, ta öbür tarafın sonuna dek sürer gider. Kafana göre gelip de birinin kuyruğundaki tüyleri çekmek ne demek? Nasıl da canımı yaktı pis meret. Hayır bir de niye yaptığını bilsem, sorarım sana. Bu iş hangi akla mantığa sığar?
Aklıma gelen tek şey mırıldanmaktı. ''Biz güzelim perileri gördü mü hayret içinde öten yaygaracı baykuş.'' Dediklerimin anlaşılmasını pek beklemiyordum ama baykuş sertçe
''Neymiş neymiş? Yok tekrarlamana gerek yok. Duyduk. Sana bunun altında yatanı söyleyeyim.
Yaz bir kenara söyleyeceklerimi.'' deyiverdi. Bana doğru eğildi ve yuvarlak başını sallaya sallaya fısıldadı.
''Gurur. Mesafelilik başka bir şey değil.''
Ses tonunda acı bir hor görüyle.
peri kraliçemize yaklaşayım deme. Aman ha! Onun gibiler için yeterince iyi değiliz biz. Öteden beri açık alanlardaki en iyi ötücüler diye nam salmış olan bizler. Öyle değil mi ama?
Yani, dedim tereddütle. Sizin sesinizi duymak çok hoşuma gidiyor. Ama kimi insan daha ziyade arduç kuşlarının, bülbüllerin falan sesini beğeniyor. Onları mutlaka duymuşsunuzdur, değil mi? Hem belki, tabii tam bilmiyorum ama belki de, sizin şakımanız danslarına pek uygun buldukları bir tarza sahip değildir, ha?
Umarım değildir, dedi baykuş birden dikleşerek. Bizim aile dansa hiç teslim olmamıştır. Olması düşünülemezdi. Artık ne geçiyorsa aklından,
artan bir öfkeyle almış gidiyordu.
Orada geçip karşılarına hıçkırmak ne de hoş olurdu.
Durup dört bir yanına, altına üstüne temkinli bakışlar attıktan sonra sesini daha da yükselterek konuşmaya devam etti.
O küçük hanımlarla beylerin karşısında. Bu onlara uymuyorsa bana hiç uymaz. Hem
yine artan bir öfkeyle,
sırf onlar dans ediyorlar ve budalaca davranıp duruyorlar diye benim tek kelime etmeden duracağımı sanıyorlarsa daha çok beklerler. Benden söylemesi.
Önceki olanlardan hareketle bunun ihtiyatsız bir hamle olduğundan korktum ve bunda haklıydım da. Baykuş'un sözlerini vurgulamak istercesine, başını son bir kez daha sallamasına kalmadan, yukarıdaki iri daldan dört adet ufak, incecik figür aşağı indi ve otlardan yapılma bir halat bir çırpıda bedbaht kuşun bedenine sarılıp şiddetli itirazları eşliğinde onu Felos Gölü yönünde havaya kaldırdı. Oraya seyirttiğim esnada su şapırtıları ve şırıltılarının yanı sıra merhametsiz kahkahaların sesi duyuluyordu. Başımın üzerinden bir şey ok gibi geçti ve ben durmuş tam bir kargaşa halinin yaşandığı göl kıyısını dikkatle seyrederken son derece kızgın ve darmadağın haldeki baykuş güç bela kıyıya çıktı ve ayağımın yanında durarak tekrarlamaya hiç de hevesli olmadığım sözler eşliğinde birkaç dakika boyunca silkelendi, kanat çırptı ve tısladı. Bana ters ters bakarak nihayet konuştuğunda sesindeki bastırılmış haşin öfke öylesine barizdi ki hızla bir iki adım geriledim.
Dediklerini duydun mu? Çok üzgünlermiş de. Beni bir ördek sanmışmışlar da.
Artık bu da birinin kafayı yiyip etrafındaki her şeyi parça pinçik etmesine yetmezse ne olayım? Kendini öylesine ihtirasla kaptırmıştı ki dediğini yapmaya koca bir gaga dolusu çimeni yerinden sökerek başladı ve heyhat, çimenler boğazına takılıp kaldı. Boğulma yüzünden damarları çatlayacak diye ödüm koptu. Ama bu öfke nöbetinin üstesinden gelindi ve baykuş gözlerini kırpıştırması ve nefes nefese kalmış olması dışında sağ salim halde doğruldu. Halden anladığını gösteren bir şeylerin söylenmesine ihtiyaç var gibiydi. Ama kuşun o andaki haleti ruhiyesi yüzünden en iyi niyetle dile getirilmiş bir cümleyi bile taptaze bir hakaret olarak yorumlayabileceğini düşündüğümden bir şey demeye çekiniyordum. Böylece oldukça tuhaf geçen bir dakika boyunca konuşmadan öylece bakıştık. Derken dikkatimizi dağıtan bir şey oldu. İlkin alandaki saatin cılız sesi duyuldu. Sonra şato avlusundan gelen daha derin ses. Ardından da daha yakında bulunduğundan Corpex Tower'dan gelen sesi bastıran Laptons Tower'ın sesi.
O da nesi?
Dedi baykuş birdenbire boğuk bir sesle. Gece yarısı olsa gerek, diyerek saatime başvurdum.
Gece yarısı mı?
Diye bağırdı. Besbelli ürkmüş bir biçimde.
Bense bir metre bile uçamayacak kadar ıslak haldeyim. Çabuk beni al da şu ağaca koy. Ya da dur, ben bacağına tırmanayım. Ama bunu benden bir daha isteyeyim deme. Hadi sene.
İtaat ettim. Hangi ağacı istiyorsun?
Hangisi olacak? Tabii ki kendi ağacımı. Şuradaki.
Başıyla sur tarafını işaret etti. Pekala. Bedcocks ağacını mı kastediyorsun yani? Dedim. Bedcocks, bir oyun.
O yöne doğru bir koşu tutturarak.
Ay bir de taktığınız o aptalca isimleri mi bilmem gerekiyor? İçinde kapı varmış gibi olan ağaç işte. Hızlansana, birazdan gelirler.
Kim? Sorun ne?
Diye sordum koşarken. Upuzun çimenlerde sendeleyip, onunla birlikte yere kapaklanmaktan korkarak, ıslak haldeki yaratığı iyice kavradım.
Tez vakitte görürsün, dedi bencil kuş. Sen şu ağaca beni bir bırakırsan, bana bir şeycik olmaz.
Kanatlarını açıp ağacın gövdesini hızla yeşillemesine ve teşekkür etmeye dönüp tek kelime sarf etmeden bir uyuğun içinde kaybolmasına bakılırsa, dediği doğruydu herhalde. Pek de rahat sayılmayacak bir halde etrafa bakındım. Kurfex Tower hala Aziz David ezgilerini ve onu izleyen o küçük çan seslerini üçüncü ve son kez çalmaktaydı. Kalan çanlarınsa tümü hali hazırda diyeceklerini demişti. Şimdi sessizlik hakimdi. Ve su bendinden gelen kıpır kıpır devinim halindeki su bu sessizliği bozan, hayır ona vurgu yapan tek şeydi. Baykuşu bu denli kaygılı bir biçimde saklanmaya iten neydi? Elbette şimdi beni tasalandıran nokta buydu. Gelmekte olan her ne ya da her kim olursa olsun, kendi adıma şundan emindim ki, açık alandan geçmenin vakti değildi. Ağacın karanlık tarafında kalarak, orada olduğumu gizlemek için elimden geleni yapmalıydım. Ve öyle de yaptım. Tüm bunlar yıllar önce, yaz vakti uygulamasının gelişinin öncesinde yaşanmıştı. Hala ara sıra geceleri Playing Fields'e gidiyorum. Ama gerçek gece yarısından önce içeri giriyorum. Ve anladığım üzere, karanlık çöktükten sonraki insan kalabalığından hoşlanmıyorum. Mesela 4 Haziran havai fişek gösterilerindekilerden. 3. George'un doğum günü kutlamaları. O vakitlerde çok tuhaf yüzler görüyorsunuz. Hayır, siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Ve o yüzlerin ait olduğu insanlar etrafta acayip biçimlerde uçuşup, hiç beklemediğiniz bir anda dibinizde biterek, onlar tarafından bulunmadığına şükredeceğini düşündüğüm, birilerini arıyormuşçasına, yüzünüzü yakından inceliyorlar. Nereden geliyorlar? Sanıyorum bazıları sudan, bazıları ise karadan bitiveriyor. Görünüşleri öyle. Fakat en iyisi yoklarmış gibi davranıp onlara hiç temas etmemek. Evet, Playing Fields'te gündüz vakti bulunan topluluğu, karanlık çöktükten sonra ortaya çıkana kesinlikle yeğlerim.
Son.